Ayrım 21, Söz Çakal Carlos'ta İfşalar, Konuşmalar, Yazılar, sayfa 253. Türkistan, Orta Asya. Taza din hareketi ve hilafet meselesi. Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan ordularından 8 bin emekli albayın oluşturduğu Taza din hareketinin liderleri Albay Barat Ali Saratol ve Albay Dujumay Suyun Aliyev ile birlikte yine Kırgızistan'dan Baran Dergisi Orta Asya temsilcisi emekli Albay Dilmurat Abdibaki Yıvasev size candan devrimci selamlarını iletmemizi istediler bugün bizden. Subaylar yani. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bir vesile avukatlarımla konuştuğum bir hususu arz etmek isterim. Bu nevi mesajların bir nüshasının avukatlarıma, eşim Isabelle'ye, diğer nüshasında Fransa Dışişleri Bakanlığı'na gönderilmesi münasip olacaktır. Elbette inşallah. Bu nokta önemli çünkü böylelikle hem bu mesajlar kayıtlara geçmiş olacak hem de ben cevabi mesajımı gönderebilmiş olacağım. Tabii kumandan Carlos. 4 yıl önce o dönem yayınladığımız Kayde dergisine K. Salih Mirzabeyoğlu hakkında şöyle bir beyanatınız olmuştu. K. Mirzabeyoğlu Türkiye'nin yeni lideridir ve yalnız o Türkiye'yi İsrail ve NATO'ya bağlılıktan ve bağımlılıktan kurtaracaktır. Hatırlıyorum, derginin ismi de doğrusu çok hoştu. Gülüyor. İşte az önce sözünü ettiğim Taza Din Hareketi de 3 ay önce dünya medyası önünde bir basın toplantısı düzenledi ve burada Salih Mirzabeyoğlu'nun İslam dünyasının halifesi olduğunu ve Türkiye'nin Salih Mirzabeyoğlu'nu serbest bırakması gerektiğini ilan ettiler. Bu mevzuda siz neler söyleyebilirsiniz? Size ifade etmek istediğim husus, halifelik meselesinin çok nazik bir mesele olduğudur. Niçin? Çünkü en başta halifenin kim olduğuna kimler karar verecektir. Anlıyor musunuz? Sabetayist darbenin İslam'a indirdiği en büyük darbe, İstanbul'da hilafetin kaldırılmasıdır. Elbette bir araya gelmeliyiz. Hilafet hiç kuşkusuz önemlidir ama kim olabilir bu? Mesela Üsame bin Laden harika bir adam fakat o herkes tarafından kabul edilecek midir? Hayır. Aynı durum K. Mirzabeyoğlu için de geçerli. Öncelikle bir konsensüse ihtiyaç var kısacası. Hepsinden önemliyse bugün bir fitne mevzu bahis. Asgari seviyede dahi bir birliğimiz yok. Ez cümle tabii ki hilafete ihtiyacımız var. İster İstanbul'da ister Mekke'de olsun o kadar mühim değil. Nerede olduğu tali bir meseledir. Fakat hadise kimin halife olabileceği meselesidir. İçinde bulunduğumuz şartlara nazaran çok zayıf ve çok bölünmüş bir durumdayız. Söylemek istediğim şey şudur. Türkiye içinden veya dışından birçok kişi K. Mirzabeyoğlu'nun hayatının kalan kısmını cezaevinde geçirmesinden ziyadesiyle memnun olacaktır. Anlıyor musunuz? Bugün kendi içinde bölünmüş durumdaki Müslümanların birçoğunun maalesef umrunda değildir Mirzabeyoğlu'nun hürriyeti. Şimdi Türkiye'de bugün bir hükümet var. Türk milleti için en iyi çözüm olana doğru da bir yöneliş söz konusu. Türk milletinin yönelişi burada çok mühimdir ve meselenin kalbi de İslam'dır. İnanıyorum ki Türk milleti gerçek anlamda tarihi bir dönüşüm gerçekleştirecek ve bugünün militanları, mücahitleri yavaş yavaş serbest bırakılacaktır. Üstelik bu değişim ve dönüşümün barışçı olmaması için de hiçbir sebep yoktur. İnsanların ille de birbirini vurması gerekmemektedir ve inanıyorum ki böyle de olacaktır. Dediğim gibi, öncelikli ihtiyacımız gönüldaşlarımızın cezaevinden çıkışıdır. Onlar hain değil ki. Ne İsrail, ne Amerika Birleşik Devletleri, ne NATO, ne de çok uyruklu sabetayist şebeke için çalıştılar. Bu insanlar tam da bu yüzden hemen serbest bırakılmalıdır. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e saygım vardır. Kuşkusuz ideolojik bakımdan onunla her şeyi paylaşmıyoruz. Ancak neticede dürüst bir kimsedir ve yeterince güçlü olduğunda Türkiye'ye yeni bir dönemin kapılarını açmalıdır. Mesele İslam'a hürriyet tanınmasıdır ve bu da siyasi mahkumların cezaevlerinden çıkışı demek olacaktır. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 21 Şubat 2009. Kırgız Albay Suyun Aliyev, Carlos görüşmesi. Avukat Güven Yılmaz, Kırgızistan'dan Türkiye'ye gelen iki misafiri ağırladıklarını, birinin Taza Din Hareketi lideri Albay Cumay Suyun Aliyev olduğunu söylüyor ve telefonu yanındaki Albay Suyun Aliyev'e veriyor. Carlos bir süredir Baran dergisi vasıtasıyla tanıştı ve mektuplaştığı Suyun Aliyev'le görüşeceğinden ötürü seviniyor. Suyun Aliyev'le Rusça olarak telefonda konuşuyor. Selamün aleyküm. Cumay Suyun Aliyev, aleyküm selam. Yoldaş Albay, Cumay Suyun Aliyev, o sevgili, kıymetli gönüldaşım İliç Ramirez Sanchez. Cumay Suyun Aliyev mi? Cumay Suyun Aliyev, evet, biz birbirimizi görmesek de tanışıyoruz ve dostuz. Sizin sesinizi duyduğuma çok sevindim. Ümit ederim yakında inşallah yüz yüze görüşeceğiz. Derinci çalışmalarınıza hayranız. Evet, inşallah Venezuela'da görüşeceğiz. Ben de sesinizi duyduğuma çok sevindim. Kızıl Ordu'yu çok severim. KGB benim babamdır. Kızıl Ordu'nun hepsi kahramandır. Cumay Suyun Aliyev, sağ olun, çok teşekkür ederim. Yok, bu bir gerçek. Doğruyu söylüyorum. Kızıl Ordu çok güçlüydü. Cumay Suyun Aliyev. Fakat biz asker olarak sizin gibi devrimcilerden öğrenmeliyiz. Uyanıklık, her türlü şartta hayatta kalma, yön tayini, yön bulma, irade gücü. Sizin bütün operasyonlarınızda gerçek askerin bütün vasıflarını görüyoruz. Bundan dolayı dünyanın en güçlü istihbarat teşkilatları sizin karşınızda yok sayıldılar, güçsüz kaldılar. Ben bütün eğitimimi Komünist Parti'de gördüm. Onun için Kızıl Ordu güçlüydü diyorum. Cumay Suyunevliev, evet, ben eski bir komünist olarak zaten yaptıklarınızı anlıyor ve destekliyorum. İnşallah dua ediyorum. Yakın günlerde siz hürriyetinize kavuşacaksınız ve biz çok daha başarılı görüşmeler yapacağız. İnşallah gerçek bir İslam devleti kuracağız. Cumay Suyunaliyev, evet inşallah. Kendi devrimimizde sizi örnek alıyoruz. Siz ilham kaynaklarımızdan birisiniz. İnşallah Allah izin verirse siz hürriyetinize kavuştuğunuzda sizin tecrübelerinizi kendi devrimimizde kullanacağız. Komünistlerin en büyük hataları dine karşı çıkmalarıydı. Çarlık Rusyası'na karşı savaşırken dine karşı da savaştılar. Tamam, Rusya'nın dini Hristiyanlıktı ama komünistler savaş açarken Hristiyanlığa karşı değildi de Allah'a karşı savaş açtılar. Lenin çok büyük devrimciydi. Avrupalı aydınlardan biriydi ama Bolşevikler onun fikrini yanlış yere götürdüler. Cumay Suyunaliyev, evet. Kilise tabii bizim dinimiz değil, hatta düşmanımız ama onlar kiliseye karşı olurken Allah'a düşmanlık yapıyorlardı. Cumay Suyunaliyev, düşündüklerimiz, fikirlerimiz aynı. Sizin yazılarınızı ve K. Mirza Beyoğlu'nun eserlerini takip ediyorum. Anlıyorum ki hedefimiz tek bir İslam devletini kurmak olmalı. Sizin yazılarınız ve K. Mirza Beyoğlu'nun eserlerinden anlıyorum ki hak ve hakikat adına millet için gerçek adalet ortaya konulmuş. Bütün bu eserler millet için hak ve hakikat adına gerçek adalet için ortaya konulmuş. Evet, K. Mirza Beyoğlu gerçek bir mücahiddir. Cumay Suyunaliye, bu söylediğinizden dolayı Allah sizden razı olsun. Şimdi siz gerçekten adaleti konuştunuz ve onun misyonunu söylediniz. Kırgızistan'daki bütün gönüldaşlara, özellikle Kızıl Ordu subaylarına benden çok selam söylediniz. Cumay Suyunaliyev, çok teşekkür ederim. Eski komünistler olarak önceki hataları yapmadan bu işi Allah ile yapmamız lazım. Artık bizler Müslümanız. Sumay Suyunaliyev, şüphesiz doğru. Bizim adaletli bir devlet kurmamız şarttır. Emperyalizme karşı duracak ve onun zulmünden diğer milletleri koruyacak bir devlet. Tabii ki, eski hataları yapmamamız gerekir. Artık bizim dinimiz, inancımız İslam. Cumay Suyunaliyev, şüphesiz doğru. La ilahe illallah Muhammedin Resulallah. Cumay Suyunaliyev, la ilahe illallah Muhammedin Resulallah. İnşallah artık bu sefer yanılmayacağız. Cumay Suyunaliyev, evet inşallah. Sevgili gönüldaşım, Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Cumay Suyunaliyev, siz de Allah'a emanet olun. Bir an önce hür kalmanız için Allah'a dua ediyorum. Allah dualarımızı kabul etsin. Carlos, Albay Cumay Suyunaliyev ile yaptığı telefon görüşmesi bittikten sonra devam ediyor. Kendisiyle konuştuğum için cidden çok mutlu oldum. Bu insanlar doğru yolu bulmuş, iyi komünistlerdir. Çünkü hep öyle ortaya konulur ya, komünizm İslam'a ve diğer tüm dini inançlara karşıdır. Oysa kesinlikle öyle değildir. Mesele komünist harekette yer almış bir takım dinsizleşmiş Yahudilerin hem İslam'dan hem de Hristiyanlıktan nefretleri dolayısıyla böyle bir yanlış gelenek ve kanaat tesis etmeleridir. Halkın hakları için mücadele etme ve insanın insan tarafından sömürülmesine karşı savaşma fikridir gerçekte komünizm. İşte bu yüzdendir ki bizim gibi yine taza din mensupları gibi insanlar La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyoruz. Bu manadaki bir sosyalizme elbette hala inanıyoruz. Cumay Suyunaliyev ile görüşme 20 Mart 2010 Rusya'dan tercüme Dilmurat Abdibaki Yevasev. Taza din hareketinin misyonu ve Türkiye Cumhuriyetlerin yarını. Geçen hafta telefonda Albay Cumay Suyunaliyev ile konuşmak hem şaşırtıcı hem de çok sevindirici oldu benim için. Bizlerle niçin bu derece dayanışma içinde olduklarını ve nasıl bir siyasi çizgiye sahip olduklarını şimdi söz konusu görüşmeyi gerçekleştirdikten sonra çok daha iyi anlıyorum. Onlar hakikaten çok iyi ve hakiki devrimciler. Artık elbette aynı şekilde olmasalar dahi onlar Sovyetler Birliği zamanında Komünist Parti içindeydiler ve sosyalizme inanarak halk için savaşıyorlardı. Ve sonra fark ettiler ki Sovyetler dönemindeki din karşı tutum çok yanlıştı ve Allah'la savaşmak aptalcaydı. Allah aşkına kim Allah'la savaşabilir ki? Evet, geçen hafta Taza Din'den Albay Cumay Suyunaliyev ile görüşmem benim için çok şaşırtıcı ve sevindirici oldu demiştim. Kendisiyle benim yıllarca pratik yapmamaktan dolayı donmuş Rusçamla konuşmamıza rağmen doğrusu gayet güzel anlaştık. İşte şimdi gayet iyi anlıyorum ki Sovyet ordusunun bu yüksek rütbeli subayları geçmişte benim de geçtiğim bir basamaktan sonra böyle bir siyasi seviyeye ulaşmış ve benzer tecrübeleri yaşamıştıktan dolayı kendileriyle bu bakımdan hemfikir olduğum bir teşkilatı Taza Din çizgisini geliştirmişlerdir. Bizler de geçmişte Allah'ın var olmadığı gibi yanlış davaları savunanlarla savaşanların başında geliyorduk. Çünkü burada şöyle bir yanlış anlama, şöyle bir kafa karışıklığı vardı ki Hristiyan veya Müslüman dini bir yapıyı baskıcı bir idarenin maskesi ve aleti olarak kullananlarla, yani şu lafta İslam devletlerinde çokça görülen baskıcı idarelerle savaşmakla bizzat dinin kendisiyle savaşmak çok farklı şeylerdi. Komünizmin, sosyalizmin çok yanlış bir pratiğiydi bu ve böylesi yanlış bir pratiğin müsebbibi de tarihi kökeni itibariyle bu hareketin içinde yer almış çok sayıda Yahudi entelektüelden başkası değildi. Bu Yahudi entelektüeller dine karşı bir isyan içindeydiler ve aslında marjinal olmalarına rağmen bu çizgiyi Sovyetlerdeki sosyalist harekete hakim kılmayı başarmışlardı. Yakınlarda yoldaş Stalin'in muhafızlarından birinin hatıralarını okuyordum. Orada şöyle diyordu: Stalin her gün ibadet ediyor ve Allah'a da inanıyordu. Bu husus onun Sovyet Komünist Partisi'ndeki birçok batılılaşmış entelektüele niçin bunca eziyet ettiğinde ki birçoğu ölmüştür açıklıyor. Söylemek istediğim şey şudur. Bizim bu son 20 yılda keşfettiğimiz husus ki ben bu bakımdan tek vaka değilim. Gönüldaş Albay Cumay ve diğer Kırgız gönüldaşları gibi birçokları için de aynı tespit geçerlidir. Sosyalizmin eşitlikçi fikirleri gerçek dine, saf dine, Kırgız gönüldaşlarımızın kendilerini ad olarak aldıkları taza dinine karşı yanlış biçimde tatbik edilmiştir, kötüye kullanılmıştır. Yalnızca İslam'a, bizim dinimize karşı değil, diğer dinlere karşı da aynı yanlış tutum alınmıştır. Albay Cuma ile konuşurken fark ettiğim husus, onun ve yine Kızıl Ordu'da görev yapmış diğer yüksek rütbeli subay arkadaşlarının geçmişte Sovyet Komünist Partisi mensubu olmaktan dolayı gurur duyuyor olmalarıydı. Bu gerçekten hoş bir şeydi. Onlar ayrıca dolaylı biçimde de olsa Batı emperyalizminin, ABD'nin, Siyonistlerin ve müttefiklerinin zaferi demek olan, sosyalist kampın yıkılışına sebep olan Sovyet bürokrasisindeki görevlilerle aralarındaki farkı da göstermektedirler. Ve yine onlar Sovyet ordusunun müsbet yönlerini inkar ediyor da değiller ki bu ordu neticede bir halk ordusudur ve ne kadar fedakar olduklarını 2. Dünya Savaşı sırasında yabancıların, Naziler ve müttefiklerinin işgal ettiği toprakları kurtarırken, milyonlarca insanını savaşırken kaybederek ispatlamıştır. Ve aynı şekilde onlar kendi teşkilatlarına isim olarak taza dini, yani saf dini almakta, birçok sözde İslam ülkesinde aynı İslam ismini kullanan ve dini sadece halka baskı aracı olarak kullanan iktidarlarla, topraklarındaki petrolü, gazı ve diğer zenginlikleri kendi çıkarları için kullananlarla, camileri güya alim bazılarına satın almak için tahsis edenlerle ve tüm bunları Batı emperyalizminin çıkarlarına ayarlı bir yapı temin etmek üzere yapanlarla aralarındaki derin farkı göstermişlerdir. Mısır ve güya İslam ülkesi diğerlerini düşünün. İran'ı ayrı bir mevkide değerlendirmek icap ediyor elbette. Bugün özellikle bu Kırgız gönüldaşlar hakkında konuşmak istiyorum. Kırgız ya da şimdi asli ismine dönmüş olan Kırgızistan'da hiç bulunmadım. Fakat onlarla dayanışma içinde olmaktan daima gurur duydum. Ve şimdi onların İBDA bağlısı gönüldaşlarla kurmuş oldukları ve benim Türk avukatlarımın esaslı ve tarihi bir rol oynadıkları bu siyasi temas cidden çok ilginç ve önemlidir benim açımdan. Bence Kırgızistan ve Sovyetlerin çöküşünden sonra bağımsızlığını kazanan diğer Asya cumhuriyetleri, dünya çapında etkili bir diplomasi temin etmek üzere, Rusya başta diğer büyük güçlerle yine İslam kardeşliğini ve tarih birliğini paylaştıkları komşularıyla doğru ve yakın münasebetleri kuvvetlendirerek sağlıklı, anti-emperyalist ve anti-siyonist bir çizgi geliştirmelidir. Kazakistan büyük bir güç olma yolundadır. Özbekistan demokratik bir güçtür. Çok kötü bir durumda olan ve aralarında güya eski mücahitlerin de bulunduğu çok farklı kimliklerin bir araya geldiği ama neticede Batı emperyalizminin ajanlarının cirit attığı Tacikistan hakeza. Kendi aralarındaki sıkı ilişkiler yanında bilhassa Moskova ile yakın, sağlıklı ve dostça bir ilişki kurmaları çok mühim. Kaldı ki Rusça, bu milletler çoğu aynı kök dili yani Türkçeyi konuşuyor da olsalar, neticede farklı lehçeler kullanan bu insanların kolaylıkla anlaşabilmesini sağlamaktadır. Gerçi bu 18. yüzyıl Rus emperyalizminden arta kalan ve Sovyetlerin de devam ettirdiği bir politikadır ancak, kendi bağımsızlıklarını korudukları müddetçe Moskova ile böyle bir ilişki sürdürülmelidir. Bu cumhuriyetler şimdi pragmatik faydacı bir çizgi takip eden ve başka ülkeleri işgal etmek gibi emperyalist hevesler gütmeyen bir büyük güç olan Çin'le de sağlıklı ilişkiler kurmalıdırlar. Her ne kadar bir kısmı batılı güçlerce manipüle edilen Uygur kardeşlerimizin Doğu Türkistan'da çektiklerinin acısını derinden paylaşsak da Çin'le kurulacak sağlıklı ilişkiler de önemlidir ve inşallah bu süreçte Uygur kardeşlerimiz de en tabii ve tarihi haklarını kazanacaklardır. Bunları iç içe bir diğer nokta daha. Türkiye, daha önce hakkında birçok kez konuştuğumuz yeni bir Türkiye, dil, kültür ve tarihten gelen birlik sebebiyle NATO'dan çıkmış ve tarihi rolünü yeniden kazanmış bir Türkiye, işte bu ülkelere çok yakın olmalıdır. Bu ülkelerin gözü İstanbul'da olmalıdır. Ankara demiyorum, İstanbul'da olmalıdır. Burası onların ortak din, dil, ideoloji ve yine meselelerini tartışma merkezi olmalıdır. Soylu anlamda büyük ağabeyi olacaktır hepsinin. Bu saydığım ülkeler kendim her ne kadar Sünni bir Müslüman olsam da İslam'a dayalı gerçek bir halk ihtilali gerçekleştiren ve mukaddes topraklarda ABD ve Siyonizme karşı akıllı bir politikayla karşı çıkan İran'la da yakın münasebetleri tesis etmelidirler. Sünni ve Şii farkına dair hangi ideolojik ayrımı ortaya koyarsak koyalım, ne tür farklılıklar öne sürersek sürelim, hakikat şu ki, bugün Filistin'deki mücahitleri silahlandıranlar, ne şunlar ne bunlar ama yalnızca İran'dır. Türkistan'daki ülkeler için, Orta Asya Cumhuriyetleri için İran bir tehdit değildir. İran kimseyi işgal edecek değildir. Fakat İran'la girilecek bir yakınlaşma, dışa karşı tesirli bir mihverin, bir eksenin oluşmasını sağlayacak, denize açılmayan ve limanları olmayan bu cumhuriyetler için bir avantaj teşkil edecektir. Tüm bunların mümkün olacağına inanıyorum. Mevcut oligarşilerden kurtulunması ve yerine diğer tüm Türkistan cumhuriyetlerinde de teşkilatlanıp güçlenecek taze din çizgisinin, inşallah şiddet kullanmaksızın ve tercihen serbest seçimlerle iktidara gelmesi bu sözünü ettiğim yeni dönemi gerçek kılacaktır. Taze din liderlerinin askeri şahsiyetler olması çok ilginç bir durum teşkil etmektedir ki, bir devrim için silahlı bir güce ihtiyacınız vardır. Silahların nasıl kullanıldığını bilenlere, yani hepsi birbirinden farklı şeyler konuşan alimlerden öte, çatışmalar sırasında halkın önünde olacak ve onların silahlarını istikametlendirecek becerisi olan kumandanlara. Taze dinin bu noktadaki durumu gayet berrak. Ve yine unutmayalım ki bugün Afganistan'da Amerikan emperyalizmiyle savaşan Taliban ve diğer mücahitlerin lider kadrosundan birçoğu Sovyet döneminde öne çıkmış şahsiyetlerdir. Aynı taze din mensubu gönüldaşlarımız gibidirler. Gerek siyasi farklılıklar, gerek kabile farklılıklarından dolayı geçmişte bir araya gelememiş birçok insan, bugün Afganistan'da kimin dost, kimin düşman olduğunu doğru biçimde tespit etmiş ve silahlarını asıl düşmana çevirmişlerdir. İşte taze dinden kardeşlerimiz de aynı bunun gibi milletler arası seviyede ne yapılması gerektiğine dair örneklik rol oynayacaklardır. Sovyetler Birliği'nin hepimizin bildiği menfi yönleri yanında müspet bazı yönleri de vardı. Herkes için eğitim, sadece elit kesimin değil, alt tabakalardan da olsa herkesin anlaşabileceği bir dil gibi. Diğer taraftan diyelim ki bir kırgız köyünde kadınların ne giyeceğini, hangi kumaştan ne renk giysi giyeceğine kadar merkezden çevreye karışan aptalca sosyalizm pratiği artık elbette tasvip edilemez. Şimdi taze din mensubu kardeşlerimiz, tüm bu Sovyet pratiğinden gerekli ders ve tecrübeleri çıkarıp eşit eğitim ve sağlık hizmeti hakkı sağlayacak şekilde İslami prensipler temelinde inanıyorum ki tüm bu Türkistan toplumlarını birleştirecek bir konfederasyon fikrine ulaşacak ve bir 21. yüzyıl dünyasına bunu arz edeceklerdir. Belki çok ideal şeylerden bahsediyor sanılabilirim ama bu yalnızca bir rüya değildi. Tecrübe ve azminiz varsa bugünün rüyası yarının gerçeğidir. Bunların olacağına inanıyor, gerçekleşmekte olduğunu da görüyorum. Mesela kendi ülkemin, Venezuela'nın gerçekleştirdiği devrim, emperyalizmle mücadele eden herkese, üstelik İslam ülkelerine bile açıktır. İran'ı nasıl desteklediği malum. Böyle bir devrim yarın Kırgızistan'da, öbür gün Türkiye'de gerçekleşecektir. Türkiye, Türküyle Kürdüyle halkının barış içinde ve tüm haklarını almış olarak yaşadığı bir ülke olacaktır. Evet, bunun için önce Türkiye'de bir devrime ihtiyacımız var. Türkiye'de gerçekleşecek devrim, ille de bir gerilla savaşı olacak demek değildir. Bence şu an Türk insanı zaten İslami bir şuur geliştirmektedir. Bu akış eminim ki mecranı bulacak ve kendini bir şekilde iktidara taşıyacaktır. Ümit ediyorum, hatta eminim ki İBDA bağlısı gönüldaşlar tüm bu değişimlerin öncü gücü olacak ve cezaevlerindeki tüm siyasi mahkumları hürriyetlerine kavuşturacakları gibi böyle bir devrim için hepsiyle beraber omuz omuza çalışacaktır. İnşallah netice tam olarak nasıl gerçekleşeceğini bilemiyorum ancak tüm Müslümanların altında birleşeceği bir halifelik tesisi olacak. Sizler ve Kırgız gönüldaşların gösterdiği bu örnek tavrın devletleşmesi akabinde tüm dünyada Küba'yla, Venezuela'yla, Bolivya'yla hatta İran ve pek yakın bir devrimin gerçekleşeceği Yemen'le kurulacak bir ittifakla ABD emperyalizmi ve Siyonist işgal dünyanın her yerinde yenilgiye uğratılacaktır. Irak ve Afganistan'da gördüğümüz gibi daha şimdiden yenilmeye başlamışlardır. Ama bunun için tek bir tane değil, her yerde devrimlere ihtiyacımız vardır. Ve bu devrimlerin ana karakterinin bence ne olması gerektiğini yıllar önce, 7 yıl önce yazdım, İslam devrimi olmalıdır. Allahu Ekber. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 27 Mart 2010. Türkistan coğrafyasına gereken Osmanlı milliyetçiliğidir. Ben geçtiğimiz 15-20 sene zarfında bağımsızlıklarını kazanmış olan bu ülkeler için kendilerine iki siyasi çizgi arası bir mevki tayin ve tesis etmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk çizgi, derin mazilerine dönüp Çin'den Bulgaristan'a kadar olan bölgede bir Türkçe konuşan ülkeler birliği oluşturmaları, ikincisi de Ruslarla olan tarihi münasebetlerini muhafaza etmeleridir. Rus emperyalizmi mutlak anlamda yani her manada kötü olarak addedilemez bence. Kuşkusuz geçmişte bazı menfi noktalar söz konusu olmuştur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik tavırları elbette tasvip edilemez. Ancak yanı sıra başka bazı müsbet noktalarda mevzu bahis olmuştur. Eğitimin yaygınlaştırılması ve bu ülkelerin daha yüksek bir gelişmişlik seviyesine ulaştırılması gibi. Evet, dediğim gibi Rusya ile olan tarihi münasebetlerini korumalıdırlar. Neticede süper güçlerle karşı karşıya geldiğiniz noktada dayanacağınız bir takım ittifaklara ihtiyacımız olacaktır. Çünkü önemlidir bu. Ayrıca kültürel, iktisadi, siyasi ve insani bakımdan kendilerini geliştirmek için de Türkiye ile bütünleşmenin yolunu bulmalıdırlar. İşte korunması ve oluşturulması gereken bu iki çizgi, gelişmenin, bağımsızlığın ve güçlü ülke olmanın garanti edicisi olacaktır bu ülkeler için. Kendilerini Batı emperyalizmine, ABD'ye karşı savunmak açısından bu husus belirleyici önem taşımaktadır. Anlıyorum. Gördüğüm o ki Türkiye Cumhuriyetler'de popülariteniz cidden yüksek. Bundan çok mutlu oldum. Çünkü etnik olarak Türk olan toplumların bir araya gelmeleri ve Büyük Türkiye'yi temin etmeleri çok mühim. Tüm azınlıkların eşit haklara sahip olduğu böyle bir İslami Türkiye'nin inşası gerçekten çok büyük önem taşıyor. İslami temelde böyle bir milliyetçi geleneğin, ancak şimdi anlaşılan anlamda değil de Osmanlı'daki tatbikatına paralel bir milliyetçiliğin tesisi mühimdir. Yani tüm azınlıkların kendi tabii ve eşit haklarına kavuştuğu bir milliyetçiliğin tesisi. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme, 28 Şubat 2009. Kırgızistan'da basın toplantısı, Carlos'a hürriyet. Kumandan Carlos, 21 Şubat tarihli konuşmamızı bu hafta yayınladık. Orada Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ruslan Kazakbayev'in de bir resmi var. Ruslan Kazakbayev, Nisan 2010'da gerçekleşen Mavi Devrim'den sonra Kırgızistan Dışişleri Bakanı olmuştur. Evet, Ruslan Kazakbayev size çok selam söyledi ve bu röportajın olduğu baranı Fransa'nın İstanbul ve Ankara konsolosluklarıyla Fransa Dışişleri Bakanlığı'na da gönderdi. Çok iyi, çok iyi. Bu nevi dokümanları eşim Isabelle'ye de gönderin. PDF dosyası olarak internet vasıtasıyla gönderdik zaten. Avukat Hasan Ölçer şu anda Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunuyor ve 7 saat kadar önce Ruslan Kazakbayev'le de görüştü. Kazakbayev bu vesileyle tekrar selam söyledi size. Çok güzel. Bu bölgenin geleceğiyle ilgili olarak büyük inanç ve ümitlerim var. Orta Asya'daki ülkeler Rusya ile münasebetlerini güçlendirip Türkiye ile bir federasyon kurdukları takdirde, ki yapmaları gereken budur, tüm bir bölgeyi değiştirecek bir gelişme yaşanacaktır. Avukat Hasan Ölçer önümüzdeki günlerde Tazadin Hareketi ile ortak olarak Bişkek'te milletler arası niteliği olan bir basın toplantısı düzenleyecek inşallah. Tazadin Hareketi orada sizin serbest bırakılmanızı da isteyecek. Bunu düşünmeleri büyük bir nezaket, sağ olsunlar. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme, 7 Mart 2009. Ermenistan'ın Carlos rahatsızlığı niçin? Kumandan Carlos, birkaç gün önce eşiniz Isabella hanımefendiye Fransız ve Ermeni hükümetlerinin Kırgız hükümetine baskı yaptıklarını, yani Tazadin hareketinin Kırgızistan başkenti Bişkek'te sizinle alakalı olarak milletler arası bir basın toplantısı düzenlemesini engellemeye çalıştıklarını anlatan bir e-posta gönderdim. Biliyorum, eşim bununla ilgili olarak telefonda biraz malumat verdi. Fransız hükümetinin itirazını anlayabiliyorum. Fakat anlayamadığım nokta olarak Ermeni hükümeti Kırgız hükümetiyle mi temas kurmuş? Evet, Tazadin hareketi de söz konusu basın toplantısını önümüzdeki hafta Kazakistan'ın başkenti Almata'da düzenleyecek inşallah. Haberim var, eşim dün telefonda söyledi. Benim anlayamadığım nokta Ermenistan hükümetinin buna niçin dahil olma gereği hissettiği. Sebebi, Tazadin hareketinin 3 ay kadar önce Türkiye'nin geçmişte Ermenilere soykırım uyguladığı ithamını reddediyoruz şeklinde bir açıklama yapması. Fransız gazeteleri ve Fransa'daki Ermeni lobileri bu açıklamayı Avrupa'daki tüm okuyucularına ve ilgili çevrelere ulaştırmışlar. İşte bu açıklamadan çok rahatsız olan Ermeni hükümeti de yeni bir basın toplantısı bu yüzden engellemek istiyor. Bu durum acayip, çünkü bugüne kadar daima Ermenilerin bir dostu olduğumu ilan ettim yıllarca. Neyse, bu konuyla alakalı olarak avukatlarıma daha fazla bilgi iletirseniz çok memnun olurum. Benim için önemli. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme, 21 Mart 2009. Bana Ermenistan'ın diplomatik engellemesiyle ilgili her türlü bilgiyi göndermenizi rica ediyorum. Benimle ne alakası var hala anlayamıyorum. Neticede Sabetayist gizli Yahudi, Osmanlı generalleri yüzünden yüz binlerce Ermeninin öldürüldüğü korkunç bir katliam icra edilmiş. Ülkelerine, İslam'a, sultana, halifeye ihanet etmiş bir güruhtur bu generaller. Geçmişte böyle bir hadise cereyan etmiştir gerçekten de. Ancak emperyalizm şimdi bunu hem bize hem Müslüman ülkelere karşı bir manipülasyon vasıtası olarak kullanıyor. Ben de diyorum ki Türkler bu nevi bir katliamla kimseyi katletmemiştir. Sabetayistlerdir sorumlusu, Müslüman Türk görünüşlü dönmelerdir. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti'ni direkt ilgilendiren resmi bir meşruiyet de yoktur burada. Çünkü bu hadiselerin cereyan ettiği demde ortada bir cumhuriyet yoktu. Ancak burada bir katliam gerçekleştirildiği de bir hakikattir. Doğu Anadolu'nun bir kısım toprakları binlerce yıldır Ermenilerin yaşadığı bir yurt değil miydi? Sonuç itibariyle bu katliam sonrasında binlerce Ermeni şimdi yaşadıkları bölge dışında Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin, Mısır gibi ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır. Hangi Ermeni ile konuşsanız size ailesindeki kayıplarını anlatacaktır. Basit bir mesele değil bu. Yüz binlerce Ermeninin öldürülmesinden söz ediyoruz. Bu inanılmaz bir sayıdır. Büyük de bir suçtur. Ancak bundan asıl sorumlu olan belirttiğim Sabetaist hükümettir. Türklerin değil, Sabetaistlerin suçudur bu. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 28 Mart 2009. Bil vesile size iletmek istediğim bir havadis var. Daha önceki görüşmelerinizde de Kırgız hükümetinin bir basın toplantısı düzenlemek üzere Tazadin hareketine izin vermediğini size söylemiştim. Onlar da bu baskıyı Bişkek'in çok büyük bir camiinde binlerce kişinin katıldığı bir toplantı, bir vaaz düzenleyerek protesto ettiler. İmam konuşması sırasında orada toplananlara baranın kapağını göstererek hem size hem K. Mirzabeyoğlu'na olan desteklerini ilan etti. Baranın kapağında sizin de resminiz vardı. Isabella hanımefendiye ilgili haber ve resimleri gönderdim. Teşekkür ederim. Gelecek hafta Bişkek'te bir basın toplantısı düzenlemek için tekrar ciddi bir teşebbüste bulunacaklar. Fransa ve Ermenistan'ın baskılarına karşı meydan okumak üzere bu basın toplantısını Kazakistan'da değil de Kırgızistan'da yapmaya çalışacaklar. Gerçi daha evvel de vurgulamıştım ama Ermenistan'ın ne demeye buna dahil olduğunu anlamam mümkün değil. Bir kere Ermenistan Müslüman bir ülke değil ve Türkiye'den, Türk toplumundan farklı bir tarihi var. Onları ne ilgilendirir? Anlamıyorum ki yani. Komik ayrıca. Geçtiğimiz günlerde Türklerin Ermeni soykırımı hakkında neler düşündüğü, nasıl farklı düşündüğüyle ilgili küçük bir gazete haberi göndermiştim Isabella hanımefendiye. Okuyabildiniz mi? Evet, aldım ve onu burada kalan İstanbullu bir Ermeniye verdim. Kendisi iyi derecede Fransızca ve Türkçe bilir. Bana o haberi tercüme edecek. Orada Türklerin bu meseleyi nasıl farklı biçimde gördüğü, bu meseleyi nasıl emperyalizmin Türkiye'yi bölmek için köpürttüğü bir propaganda olarak algıladığı yazıyor. Tabii bu da bir gerçek. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Versay Barış Antlaşması'nda ve bunu takip eden diğerlerinde San Remo'da, Lozan'da Türkiye'nin nasıl bölündüğü aşikardır. Gerçi Türklere bir kısım hakları iade edilmiştir ancak Kürtler ve Ermeniler burada haklarını alamamışlar, aksine kaybetmişlerdir. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 4 Nisan 2009. Bişkek'te Carlos protesto gösterisi. Tazadin hareketi şayet kendilerine milletler arası bir basın toplantısı düzenleme izni verilmezse 20 Nisan 2009'da Kırgızistan başkenti Bişkek'in caddelerinde sizin için büyük bir protesto gösterisi yapacak. Çok güzel, seslerini yükseltme bakımından artık bence tam da vaktidir. Bu bir ifade hürriyeti meselesidir, demokratik bir haktır. Madem herkesin konuşma ve fikirlerini ifade etme hürriyeti mevcut, öyleyse bu nevi susturma teşebbüsleri tasvip edilemez. Kardeşlerime desteğim tam. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 11 Nisan 2009. Kırgızistan Rusya'ya daha yakın olmalıdır. Kırgızistan'daki Tazadin mensubu kardeşlerime şükranımı bil vesile yeniden arz etmek isterim. Zatıma dönük iltifat ve dayanışmaları büyük bir cesaret örneği. Her ne kadar güçlü bir Rusya bizim için ABD ve NATO'nun zayıflatılması bakımından iyiyse de, Kırgızistan'ın da bu meyanda Rusya'ya yakın durması bizim hayrımızdaysa da, diğer taraftan ben Moskova'da çok popüler bir insanım ve orada şimdi başta bulunanlar şahsen pek sevmezler beni. Buna rağmen Kırgızistan hoşumuza gitsin gitmesin, neticede coğrafi sınırları itibariyle Rusya'nın nüfuz alanına dahildir ve bu çerçevede Rusya ile dengeli ilişkiler kurması elzemdir. Rusya'ya mesafeli durduğunda bu kez Amerikan ve İngiliz nüfuzu altına girmek zorunda kalacaktır ki bizim için tercih edilir bir durum değildir bu. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 26 Eylül 2009. Kırgızistan'da kapatılan Amerikan üssü. Kumandan Carlos, biliyorsunuz Kırgızistan'daki Amerikan hava üssü kapatıldı. Bu konuda bize neler söylemek istersiniz? Amerikan hükümeti Kırgızistan'a bu üs için yılda şu kadar milyon dolar kira ödemeyi kabul etmişti. Afganistan işgali için önemli bir transfer noktasıydı çünkü burası. Ama ne oldu? Rusların terk ettiği bu üssü modernize etmek üzere oraya yaklaşık 2000 asker ve çok sayıda CIA mensubu gönderdiler. Mali bakımdan darboğazda olan Kırgız hükümeti de yıllık kiranın artırılmasını talep etti ama Allah'a şükür aptal Amerikalılar bunu reddetti. Rusya da geldi, Amerikalıların reddettiği bu parayı fazlasıyla 2 milyar dolar olarak Kırgızistan'a teklif etti ve Amerikalıların tamamen ülke dışına defedilmesini istedi. Normal tabii, gülüyor. Şimdi orada tam olarak neler olup bittiğini bilemiyorum fakat stratejik anlamda yeni düzenlemelerin gerçekleştirildiği aşikar. Şimdi bundan sonra ne olur, ne olacağını bilemiyorum ama olup bitenden de doğrusu hoşlanmıyorum. Belki yanlış yolda da olsa devrimci İran'dan, Taliban çevresinin katı Şia karşıtlığından istifade ederek İran'dan lojistik noktasında yardım umabilir, bu mezhep karşıtlığından medet umabilirler. Ama umdukları karşılığı kullanabileceklerini sanmıyorum. Çin'den böyle bir üst desteği gelmeyeceği de açık. Geriye Pakistan kalıyor. Pakistan'da İslamabad'da resmi mevki anlamında söylüyorum, hainler olduğu müddetçe Amerika'nın işbirliği imkanları tükenmez. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 21 Şubat 2009. Kırgızistan'ın güneyindeki Özbek-Kırgız çatışması. Kırgızistan'ın güneyinde olan bitenlerle ilgili üzücü haberler geliyor. Özbek ve Kırgızlar arasında etnik çatışmalar çıktığı ile ilgili haberler. Orada ne olup bittiğini bilmiyorum. Güneyde bir takım devrim karşıtlarının yuvalandığını duyuyorduk. Gerçi şimdi orada cereyan eden hadiselerin sebepleri noktasında neyin ne olduğunu tam olarak bildiğimiz söylenemese de eski liderin namussuz biri olduğu herkese malum. Bu hainin dayandığı bölge de ülkenin güneyiydi. En azından bundan eminiz. Ve hepimizin bir prensip olarak dikkat etmemiz ve yükseltmemiz gereken nokta, Kırgızlar ve Özbeklerin kardeş oldukları gerçeğidir. Birbirlerine böyle bir kardeşlik hukukuyla yaklaşmaları gereğidir. Aralarında herhangi bir ayrımcılığın, düşmanlığın, şiddetin asla bulunmadığı bir kardeşlik. Tek kelimeyle birleşmelidirler, bir federasyon tesis etmelidirler. Tüm Türk dünyasında olduğu gibi Kırgız ve Özbekler aralarında da bir din, dil ve tarih akrabalığı mevcuttur ki tüm bu çıkartılan ayrılık ve gayrılıkların emperyalizmin bir oyunu olmasından korkarım. Taza din mensubu gönüldaşlarımızın bu hadiseler karşısında en doğru ve bütünleştirici tedbirleri alacağına candan inanıyorum. Bu bahiste çok uzaktan ve çok mütevazi olarak arz edebileceğim görüşüm ve tavsiyem bu şekildedir. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 12 Haziran 2010. 21. ayrımın sonu sayfa 271.